Serbest atış. Dünya basketbol gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Çopuroğlu ve Kayhan Erkin.
Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Serbest Atış'a hoş geldiniz. Ben Mehmet Çopuroğlu, arkadaşım Kayhan Ergin'le, siz basketbol severlerle bu hafta da birlikteyiz. Bu hafta geçtiğimiz 15 günlük periyotta yaşanan son gelişmeleri ve tabii ki son iki bölümünde yayınlanan Last Dance'i konuşacağız. Kayhan, istiyorsan önce son iki haftanın haberleriyle başlayalım.
Tamamdır, herkese merhabalar. Açıkçası Mehmet, son iki haftada basketbol özelinde bizim açımızdan Türkiye Basketbol Ligleri'nin sonlandırılması ve bu sonlandırma kapsamında herhangi bir şampiyonluk veya küme düşme veya lige çıkma gibi bir tescilin gerçekleşmemesi haberi vardı. Ama bunun dışında çok majör bir olay son iki haftada açıkçası ortaya çıkmadı korona özelinde. Daha doğrusu bu koronalı geçirdiğimiz günler özelinde basketbol dünyasında. Ama şöyle başlıkları istersen ben biraz paylaşmak isterim. Öncelikle Euroligi hala bekliyoruz. 24 Mayıs'ta onların bize vermiş oldukları tarih. Eurolig devam edecek mi? Onlar da sanki Mehmet bana biraz NBA'yi bekliyorlar gibi geliyor. NBA'in vereceği yani, karar Euroleague için de sanki evet, belirleyici olacak gibi hissediyorum.
NBA'de son iki haftadır iyice hareketlendi. NBA'in bu oyuncular ve takım sahipleriyle konuşmasının ardından hem takımların böyle kendine özgü açıklamaları, işte antrenmana başlayanlar, başka açıklamalarda bulunanlar oldu. Farklı takımlarda farklı gelişmeler söz konusu.
İki haftalık süreçte aslında bir önceki programda da konuşmuştuk seninle. NBA'in istediği şeyin geri dönmek olduğu çok açık. Yani adım adım oraya doğru gitmeye çalışıyorlar. Senin de bahsettiğin gibi şimdi işte antrenman sahalarını açtılar. Oyuncular yavaş yavaş kendileri çalışmaya başlayacaklar evlerinin dışında. Burada tabii eyaletlerin vermiş olduğu Amerika'da izinler de önemli. Bunun dışında da işte oyunculardan sürekli bizim de yine söylediğin gibi başlamak istiyoruz, lige devam etmek istiyoruz gibi haberler en azından bilerek veya bilmeyerek bilmiyorum son dönemde çok ön plana da çıkarılıyor. Özellikle evet, süperstarlar, LeBron James, Chris Paul genelde başını çektiği bir oyuncular NBA'ye dönmek istediklerini de belirtiyorlar. Benim hissiyatım sanki bir önümüzdeki bir sonraki biz programı yaptığımız zaman NBA'in başlangıcı ile ilgili çok hani bu virüs özelinde, korona özelinde radikal diyeyim bir değişiklik yaşanmazsa haberini verecekmişiz gibi duruyor.
Bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Özellikle Lakers cephesi de bayağı hareketlendi. Heyecanlı oldukları gözleniyor. Sanırım Toronto ile ilgili bir gelişme de var. Toronto'nun durumu ile ilgili.
Toronto ile ilgili şöyle bir haber var aslında. Şimdi Kanada ve ABD sınırı şu anda kapalı. Toronto'da hani dinleyicilerimiz açısından Kanada'nın basketbol takımı diyebiliriz. Torontolu oyuncular Amerika'da. Onlar Kanada'ya döndükleri zaman zorunlu olarak bir 15 günlük karantinaya girmeleri gerekecek. Şimdi bunun şöyle bir dezavantajı var Raptors açısından. Hani karantinaya zorunlu olarak girmeleri sağlıkları açısından çok önemli. Ancak bundan sonra sezon geri başlarsa çok dar bir antrenman süreci olacak ve o antrenman sürecinin de belli bir kısmını kaçırmış olacaklar aslında. Belki bu noktada hani Toronto organizasyonunun oyuncuları geri çağırması, özel izinlerle ülkeye hani alabiliyorlar mı bilmiyorum. Sanki mantıklı bir karar olabilir gibi duruyor. Bir önceki programda hatırlarsın yine konuşmuştuk. Çünkü her ne kadar evde bir basketbolcu, bir sporcu antrenman yapsa da o maç kondisyonuna, maç fiziğine erişmesi için takımla çalışması bence gerekiyor. 15 günde önemli bir süre.
Evet, bir yandan da kesinlikle bence de kritik bir süre. Bir de tabii ki hani bu 15 günde bireysel antrenman yapsalar da aynı seviyede bir şey olacağını zannetmiyorum. Tabii ki aynı verimlilikte olmayacaktır. Bir yandan da NBA bütün organizasyonu Toronto şehrine, eyaletine almayı planlıyor. Ama o da çok havada olan planlardan biri. Çünkü Kanada sanırım bu korona sürecini Amerika'ya oranla nispeten daha iyi yönetmiş durumda ve Daha kolay bir temizlenme var sanırım orada. Daha hızlı bir temizlenme var. Bir yandan o da düşünülüyor ama tabii ki geçtiğimiz programlarda da çok konuştuk. Çok ortaya atılan fikir var. Hangisinin gerçekleştiğini umarım bir sonraki programımızda daha rahat konuşuruz.
Evet, istersen bir de en son haber, bu biraz finansal tarafıyla ilgili belki NBA'in durmasının. Sacramento Kings Haziran itibariyle haber çıktı. Çalışanların %36'sını izne ayıracak. Özellikle Kings yetkilileri bu korona sürecinin eğlence ve spor takımları özelinde finansal açılardan da negatif geri dönüşlerinin olabileceğini belirtiyorlar. Bir nevi tedbir amaçlı böyle bir karar alıyorlar. Tabii burada NBA'in salary cap'inin bir sonraki sene özellikle seyircisiz NBA'in 2020-2021 oluyor değil mi? Evet, o sezonda nasıl oynanacağına yani seyircisiz oynanması durumunda bu gelirlerin nasıl etkileneceği de yine Amerika'da konuşulan konular arasında.
Evet, yani konuşulmayacak gibi de değil açıkçası. Çoğu şeyin bağlı olduğu nokta tabii ki finansal gelir giderler. İstiyorsan artık fazla da zaman kaybetmeden Last Dance'e geçelim.
Tabii ki.
Gerçekten 10 bölümlük büyük sükse uyandıran bir tırnak içinde belgesel diyelim. Çünkü bunun böyle belgesel olmaz tarzı bir açıklamayı bugün Horace Grant yaptı. Kendisi şampiyonluk yani ilk üç şampiyonlukta da oradaydı. Sonradan Orlando Magic'e geçti. Jordan'ın bu kendi takım soyunma odasındaki iddialarıyla ilgili çıkan kitapta Horace Grant'in yazara birçok bilgi aktardığını iddia etmişti. Bu her ne kadar Last Dance'de biraz üstü kapalı, biraz açık konuşulsa da Horace Grant bugün bomba gibi açıklamalar yaptı.
Evet, belki belgesel özelinde tabii Horace Grant'le onlar sanki belgeseli seyreden birisi ilk başlarda çok iyi arkadaşlardı. Daha sonra işte Horace
Evet.
Grant'in bu soyunma odasında ve antrenman sahalarında olan belki takım özelinde kalması gereken bilgileri bir gazeteciye sağlamış olması nedeniyle aralarının açıldığından biraz sanki yani belgeseli seyreden birisi buraya bu şekilde yorumlayabiliyor. Ben biraz şey buldum açıkçası açıklamaları. Yani gündeme gelmek için Horace Grant yani böyle bir açıklamayı zaten belgeselde kendisine yer veriliyor aslında. Kendisini açıklıyordu Horace Grant. Bir daha üzerine
Evet.
tekrar böyle bir açıklama yapması bana biraz garip geldi.
Bana da çok garip geldi açıkçası.
Çok hani bir bilgileri sadece Horace Grant'in vermiş olabileceğini yani kim bilemeyiz tabii bunu ama düşünmüyorum zaten. O dönem Chicago Bulls'ta oynayan o kadar fazla oyuncu var ki ve bu oyuncular mesela yine Last Dance'te çok sıklıkla gördüğümüz örneğin B.J. Armstrong çok da
Evet.
mutlu olmadığı bazı yani röportaj karelerinde gözüküyordu yine bu biyografide. Hani Jordan'la oynama döneminde hem çok sevdiği bir nevi ikinci dönüşünde takıma kazandıranlardan birisidir ama
Evet.
çok da mutlu olmadığı, hani Jordan'ın ilginç bir takım huylarının olduğunu belirten noktaları da yer alıyor.
Zaten sanırım evet orada anlaşılmayan nokta da o oluyor. Yani sanki herkes Jordan'ın her dediğine orada denilen her şeye böyle körü körüne inanmış da öyle bir düzeltme kaygısı içinde ki zaten bence öyle bir şeye gerek de yok yani. Hani bunu çok böyle bu tarih sayfalarına böyle geçmiştir gibi bir durum yok ortada zaten. Hani o öyle bir şey çekilmiş. Bilmiyorum Horace Grant'in tepkisini ben biraz abartı buldum açıkçası. Şuna da değinmek istiyorum. Tabii Horace Grant'li duruma gelmişken hani bir anda Michael Jordan'ın ilk 3 seneden sonra bırakması konusu sanırım biraz bu hani o zaman da bir sıkıntılar olmuştu. Belgeselde de görüyoruz işte Stern çıkıyor açıklamalar yapıyor belli yazarlar çıkıyor ya önceden biliyorduk bilmiyorduk işte babasıyla ilgili durumlar var kumar var bunu da tartışmak isterim açıkçası yani sence bırakmasının arkasında başka bir şey var mıydı yok muydu yoksa bizim aslında kestiremediğimiz bir aslında duygusal yük mü var küçümsediğimiz?
Yani şöyle başlayayım. Arkasında özellikle belgeselde bahsedilen işte kumardan dolayı ceza aldı aslında. David Stern ona böyle bir ceza verdi. Ama işte bunu açıklamadılar böyle bir cezanın olduğunu. Zaten bunu David Stern kendisi belgeselde de yalanlıyor. Ve bu çok mantıklı. O zaman gazetelerde çok yazılıp çizilmiş ama yani bu çok bana mantıklı bir nasıl diyeyim senaryo gibi de gelmiyor. Ama benim bir türlü belgeselde de cevabını çok bulamadığım konu, belki bu biraz bizim hayata algılayışımız, hani bizim hayata bakışımızın farklı olmasından da kaynaklanabilir. 92 yılında şampiyon oluyor. Dream Team'le işte Amerika'da artık tekrar olimpiyatları kazanıyor. Bu kadar başarılı olmuş, 3 sene üst üste NBA'in artık en zirvesine çıkmış ve bir sonraki sene de şampiyonluğu kazanacağı, hani garanti demeyelim ama çok çok, çünkü kariyerinin de prime dönemini yaşıyor. En hani yaş itibariyle de, atletik özellikleri itibariyle de, yanındaki insanlar da onunla birlikte yine prime dönemlerini yaşıyorlar aslında. İlk three-peat'in, yani ilk üç şampiyonun son yılından bahsediyorum. Bir an için basketbolu bırakmasını ben bir anlam veremiyorum Mehmet. Yani işte şunu kabul edebilirim. Hani çok babasıyla çok yakındı. İşte babası son derece kötü bir biçimde hani vefat ettikten, öldürüldükten sonra, hani bunun onda yarattığı bir etki sebebiyle basketbolu bırakıp beyzbola başlaması, hani bu tabii ki, yani en azından bir baktığın zaman çok hak verilebilir bir kurgu olarak da duruyor. Çok hak verilebilir bir gerekçe olarak
Evet.
da duruyor, ama belgeselde hani böyle bir olay gerçekleşmeseydi de zaten Jordan'ın bırakacağı çok açık bir biçimde belirtiliyor. Jordan'ın kendisi de zaten buraya getiriyor aslında bütün
Evet.
konuşmalarında. İşte o noktayı ben açıkçası anlamakta zorlanıyorum. Bir de şu yüzden anlamakta zorlanıyorum. Tabii kişinin hani neler yaşadığı, neler hissettiğini bilemezsiniz. Yani bu Michael Jordan belki dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcusu olsa da, belki mental yönden artık hani
Tabii.
kaldırılamayacağı bir seviyeye ulaşmış da olabilir. Sadece şu çok bana çelişki barındırdığını, hani çelişki barındırıyor gibi geldi. İlk üç şampiyonluktan sonra devam etmiyor ve hani bırakacağını sürekli söylüyor. Ben çok yoruldum diyor. Belgeselin sonunda İkinci üç şampiyonu kazanıldıktan sonra 98-99'da devam etmek ister miydiniz sorusuna, ben bir sene daha oynardım diyor. Bu da bana biraz şey anlamında adaletli gelmiyor. Yani orada daha Chicago'nun hani favori olabileceği bir 2 yılı bırakıyorsun. Sonrasında bir anda tekrar artı bir yılda ben oynardım diyorsun. Bana sanki biraz Jordan'ın hareketleri çelişkili gibi geldi belgeselde.
Yani evet tabii ki bir yandan da şunu da demek lazım tabii belgeselde öyle noktalar var ki bazı şeyler sözle dolmuyor yani hani karşı orada çıkan kişiye siz direkt bir credibility yok tabii ki hani oradan çıkan kişi diyor ki işte Jordan bana böyle demişti. Hani bunun gerçekliği de sorgulanabilir tabii ki. Ben orada baba faktörünün açıkçası çok ön planda olduğunu düşünmek istiyorum. Çünkü böyle Stern'ün ceza verdiği gibi bir şeylere oradakilerden çok güzel bir cevap geliyor. Diyor ki yani bu aslında siz diyor öyle bir şey iddia ediyorsunuz ki bu Jordan Brand'in işte lige ve sadece Chicago Bulls'a değil bütün takımların değerine darbe vurabilecek bir harekettir diyor. Yani Stern böyle bir şeyi gizli kapaklı da yapmaz diyor. Yani o gerçekten bana da çok mantıklı geldi. Yani Stern gibi genius bir adam yani ne onu böyle bir durumda bırakabilir ki? Bence kesinlikle Michael Jordan'ın kendi kararıydı bu arada. Kesinlikle o aksi bir şey düşünmüyorum. Ne işte doping alıyordu artık ortaya çıkacaktı efendim ya da işte bu kumar borçları veya işte ceza kesecektilik. Ben direkt bu oluşan baskının artık o zamana kadar herhangi bir sporcuya bu denli baskı yapıldığını düşünmüyorum veya herhangi bir sanatçıya veya böyle bir ünlüye diyeyim. O şekilde bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Bence o bizim anlayamadığımız seviyelerde ve sonuçları da yine anlayamadığımız seviyelerde olmuş. Bana öyle geliyor en yani. Bir başka konuda tabii ki Phil Jackson ve onun senin az önce dediğin gibi bu 6. şampiyonluktan sonra MJ'in ve Phil Jackson'ın bazı açıklamalarını dinliyoruz. Phil Jackson hakkında neler diyeceksin?
Phil Jackson, ben istersen hani belki de bu yayının sonunda söyleyecektim, şimdi söyleyeyim. Bu Chicago Bulls kadrosunu, hani beni de bu arada basketbolu bana sevdiren kadrodur Chicago Bulls'un bu kadrosu. Ama gerek karakterleri tekrar hatırladıkça, gerek o günlerdeki işte bilgileri tekrar tazeledikçe, artık emin olduğum bir konu var. Phil Jackson dışında hiç kimse bu takıma 6 şampiyonluk kazandıramazmış.
Kesinlikle.
Yani onun bu büyük egoları yönetme becerisi ve bence hani zaten NBA'in belki de en iyi koçu olduğu zaman zaman dile getirilir, zaman zaman bu tartışmalar ileri sürülür. Ama bu belgeselden bence hani Benim aklımda kalan en önemli şeylerden birisi ne diyecek olursan, Phil Jackson'a duyduğum saygı çok daha fazla
Evet.
arttı. Bence şey karardı, istersen ikinci bölümde değiniriz o kısma da. 98-99 yılında ona tekrar işte bir sene daha devam etmek ister misin diye Chicago Bulls'un işte başkanı Reinsdorf sorduğu zaman bunu geri çevirmesi bile aslında Phil Jackson'ın hem takımına hem oyuna hem de lige ve o dönemki basketbol organizasyonuna genel olarak ne kadar hakim olduğunu ve ne kadar da zeki bir insan olduğunu gösteriyor.
Bence
Benim
de.
fikrim bu yönde.
Ben şöyle bir düşüncem de var. Şimdi siz bir oyuncu grubuna veya bir ekibe, daha doğrusu oyuncu grubu demek bile aslında biraz aşağı kalıyor. Bir ekibe bunun son yarış olduğunu, yani son dans veya son kez biz bunun için iteceğiz kendimizi dediğinizde, belki Jordan ve Pippen öyle olmayabilir ama bazı karakterlerden zaten alabileceğinin sonunu almış olursunuz. Ve bunun anlaşılmadığı bir nokta olduğunu görüyorum ben. Yani insanlar bir şeyi sonuna kadar verdiğinde başkalarının fikri sorulmadan, ya onlar da bir sene imzalardı işte veya o da yapardı, bu da yapardı gibi şeyleri söylemek o kadar kolay ki kafasında, o kadar işte Michael Jordan sonunda da diyor ya, kesin bir sene imzalarlardı, işte Pippen'a dikkat edilmesi gerekiyordu. 6 sene boyunca veya 8 sene boyunca diyelim. Hani bu takım öyle maceralardan geçiyor ki buna bir sebepten Last Dance deniyor. Yani sonradan denmiyor. Adam senenin başında diyor bunu. Yani bu da aslında bence bir gösterge. Oyuncuların Phil Jackson kadar işin psikolojik boyutunu anlamadığının bir göstergesi benim gözümde. Yani hani bir şey sonsa, adam orada giderken bir barışla ayrılma fikri var yani. Hani ne olursa olsun bir peace var, bir şampiyonluk yaşanmış ve öyle ayrılıyor. Bu sadece zirvede bıraktım, benim arkamdan konuşmadılar gibi bir şey de değil bence. Yani durumla barışık olmak gibi bir şey de var. Ve Phil Jackson bence de en doğrusunu yapıyor.
Aynı fikirdeyim. İstersen hani sonra söyleyeceğim. Şimdi ben bunu hani yeri gelmişken tekrar şey yapayım, belirteyim. Bir de Mehmet, o dönemki Chicago'nun kadrosu Michael Jordan çok sürüklüyor. Çok üst düzey basketbol oynatıyor ama yaş olarak da artık biraz hani Last Dance'e çok uygun gerçekten. Yani nasıl anlatayım sana? Bir kez daha yani o kadroyu bir kez daha aynı efora, aynı mental yüke tekrar soktuğun zaman aynı başarıyı alabilir misin? Phil Jackson bence bundan da emin değil.
Tabii ki.
Bir bölüm var hatırlarsın. Indiana ile biliyorsun Chicago Bulls bir 7. maç oynuyor. Oynamış oldukları o 7. maçtan önce Phil Jackson, yani bu bir basketbol oyunu. Biz yenebiliriz, yenilebiliriz.
Evet.
Bugün bizim son maçımızda olabilir diye düşünüyor. Oralarda işte aslında ben takımına o kadar da böyle çok da fazla, bu bir motivasyon konuşması değil çünkü takımına %100 emin olmadığını düşünüyorum. Yani mesela 95-96 döneminin Chicago'su 2 sene önce, yani o Seattle'a karşı oynayan Chicago açısından böyle bir ifade kullanacağını hiç zannetmiyorum. O dönem çünkü biraz lig de değişiyor. Düşün, eğer hani her şey yolunda gitse, Chicago bir sonraki seneye gelse, finale çıksa, karşılarında bir San Antonio Spurs olacak. Hani ilk aynı şekilde devam ettiyse diye düşünüyoruz. David Robinson, Tim Duncan. Tamam, Tim Duncan belki daha genç, hani daha tecrübe kazanmamış ligde ama Chicago'nun uzun rotasyonunda da bir değişiklik olmazsa Luke Longley ve hani yaşlanmış bir Rodman, onların
Ya
arkasında
varsın bir
Benning.
iki oyuncu değişsin zaten, hani elbet takviyeler olacaktır.
Yani dediğim gibi yine açık, Jordan olduğu için belki bir şampiyonluk daha kazanabilirlerdi. Ama Phil Jackson bu riske girmeyecek kadar bence şeydi, senin de anlattığın gibi zeki bir insan.
Evet. Bir yandan da tabii en büyük ses getiren şeylerden biri genelde belgeselin genelinde Kraus'a çok yüklenilmesi gibi bir şey söz konusu oldu. Sonradan da çıkan yorumlar, işte Kraus'un sanırım 2017'de vefatından dolayı hani bir cevap hakkı veya en azından hani söyleşilerden hiçbirinde olmaması ve bunun karşısında bir Reinsdorf, yani takım sahibinin orada olması ve tabii ki her açıklamasında ortada olana daha çok inanmak ve bilemiyorum, yani belgeselin genelinde bir Kraus'u kötüleme, böyle bir kötü adam imajı verilmeye çalışıldı ama izlediğimiz footage'ların hiçbirinde neredeyse ben kötü niyetli birini görmedim, öyle diyeyim. Yani hani takımın her anında orada, hatta şu an günümüz GM'lerinin olmadığı kadar bile orada, bence gerçekten büyük fark var diğer GM'lere göre. Ve biraz da böyle bir günah keçisi havası gördüm. Yani Reinsdorf kadar kendisinin de konuşma şansı olsaydı bence çok daha spekülatif açıklamalar yapardı.
Toni Kukoç'un bir açıklaması oldu. Hani bu belgesel üzerinde keşke Kraus hayatta olsaydı da onun tarafından da bu hikayeyi dinleseydik diye aslında belki de biraz alt mesaj da veriyor orada. Her şey bu belgeselde anlatıldığı gibi değil. Bir de hani öbür tarafın da görüşlerine burada değinmek gerekirdi gibi. Ya ben şunu düşünüyorum Kraus özelinde. Oyuncularla alakalı olan problem bana biraz suni çıkarılmış gibi geliyor. Çünkü mesela Pippen'ı yine belgeselde görüyoruz. Kontrat istiyor. Çok düşük bir kontrata oynuyor. Bunu geri çeviren Kraus ilk noktada değil aslında. Reinsdorf geri çeviriyor. Başkan geri çeviriyor. Ben vermem diyor böyle bir kontratı. Kendisinin birebir belgeselde ifadesi var.
Evet.
Şöyle düşünün, en yıldız oyuncunuz ilk üç şampiyonluğu kazandıktan sonra ben artık beyzbol oynayacağım diyor. Bir anda ortadan yok oluyor. Takımınızın starı çok kritik bir playoff maçında son şutu kullanmıyor diye ben oyuna girmeyeceğim diyor. Scottie Pippen, hatırla yine
Evet.
belgeselde. Son oyunun Kukoç üzerinden oynanması gerekçesiyle bir nevi tepki gösteriyor. Şimdi böyle bir takımı aslında yönetmek de çok kolay değil. Yani herkes Phil Jackson'da olamaz hayatta. İşte bütün bu insanların egosunu yönetecek. İşte Rodman gidecek Las Vegas'a bir gece. Daha sonra Rodman'ı geri getirecekler. Onu bir şekilde takıma entegre edecek. İyi performans alacak. Yani bunların hepsi çok özel bir adam. Çok, yani Phil
Sonra
Jackson
bir daha
üzerinden
oluyor aynı şey.
gidecekler.
Güreşe tekrar gidiyor. Hani bir Las Vegas var, izin alıp gidiyor. Güreşe hiç sormadan gidiyor o Hulk Hogan'la olan sahne. Yani Rodman'ın kontrol başlı başına zaten böyle hani şey durumları varmış ya eskiden böyle Beşiktaş şeylerinde de anlatırlar. Sergen'e başka birini verirlermiş hani ilgilensin diye. Rodman'a da gerçekten öyle biri gerekiyor yani.
Öyle
Olacak
bir
gibi değil yani.
aynen öyle birisi gerekiyor. Böyle bir takım özelinde de yani bir genel menajerin ilk 3 şampiyonluk kazanıldıktan sonra ben çok hani insaflı görüyorum bu noktada. Bir yeniden yapılanmaya gitmeliyim. Jordan yokken acaba Pippen'ı takaslayıp takıma yeni bir oyuncu katabilir miyim? Sonra Jordan geldiğinde onunla eşleştirebilir miyim gibi bir düşüncesinin olması bana çok nasıl diyeyim, inanılmaz böyle hayatın olağan akışına ters bir durum olarak gözükmüyor. Belki de bu
Anladım.
hareketleri Kraus düşünmese eleştirilebilirdi o dönemde. Çünkü şimdi hikayeler hep tabii şey Michael Jordan üzerinde anlatılıyor ve Michael Jordan
Tabii.
çok özel bir isim. Yani yine söylüyorum, beni basketbola sevdiren takım da budur. Hala NBA'de açıkçası desteklediğim takım da budur. Ama o serilerde öyle anlar var ki Chicago'nun şampiyonluğu çok rahatlıkla kaybedebileceğini de zaten hatırlıyorsunuz, anımsıyorsunuz.
Evet.
Kaybedilseydi o şampiyonluklar, o son şut girmeseydi veya Phoenix özelinde oynanan seri bir anda farklı bir noktaya gitseydi, Reggie Miller onları hani bir şekilde yenebilseydi, tabii ki yenemiyor. Bunların hepsinde %100 kabul ediyorum. Jordan'ın, Pippen'ın çok büyük karakterler olmasının etkisi var. Bambaşka bir hikaye konuşulabilirdi. O kadar belki belgeselde verilmeye çalışıldığı gibi güllük gülistanlık bir ortam da yok takım içerisinde.
Bence de yok. Bir de göz ardı ettiğimiz şöyle bir durum da var. Sanki hep hikayede Jordan geliyor. Jordan işte yaşlanıyor, bırakıyor, tekrar geliyor şampiyonluk. Evet bir yandan da evet bütün oyuncular onunla beraber aynı journey'e katılmıyorlar ama Jerry Krause orada. Siz ne kadar kendinizi başarılı görüyorsanız basketbolcu olarak, GM olarak da o adam kendini o kadar başarılı görüyor. Reinsdorf siz ne kadar oyuncu olarak ben iyiyim diyorsanız o da ben takım sahibi olarak o kadar iyiyim diyor. Yani bir noktada bu egolar bir şeyler için birbirlerini zaten suçlayacaklar. Yani tek masum ve tek suçlu gibi bir durum olduğunu zaten zannetmiyorum. Yani Reinsdorf'un odasına girildiğinde yani onun Jerry böyle istedi veya onun ona gelip Reinsdorf böyle istedi gibi bir şey olduğunu da zannetmiyorum. Dediğin gibi bunlar nihayetinde geri çekildiğinde bu işte bir franchise'dır, bir yere gelmiştir. En basitinden bakıyorsunuz işte Jordan bırakırken ne diyor? İşte veya başlarken de aynı şey diyor. Ben diyor Bird ve Magic'le aynı seviyeye gelmek istiyorum diyor. Ve bıraktığında hani işte 6 şampiyonluk Bulls için gayet güzel bir dynasty oluşturuyorsunuz. Görüyorsunuz ki Lakers gidiyor onun üstüne bir three-peat yapıyor. İşte 2010'lu senelerin sonunda 2 şampiyonluk daha kazanıyor. Bu ne demek? Devam etmesi gerekiyor bu olayın. Aslında bir GM'in bunun devam etmesini sağlayacak hareketleri yapması da dediğin gibi gayet doğal yani. Belki yapmasa asıl kızman lazım. Yani
Ve
evet.
Aynı örnek benim de sen konuşurken aklıma geldi ve Shaq'la yollar ayrılıyor biliyorsun. Takımı Kobe üzerine kurmaya başlıyor
Tabii.
Lakers. Hani o devamında diyeyim yani o Dynasty'nin o 2010'lu yıllara damgasını vurdu. Daha doğrusu 2000'li yılların devamında damgasını vurduğu dönemde.
Evet, güzel bir konuşma oldu Last Dance üzerine kayan. Açıkçası bayağı da izlemiştik zaten sanırım yayıncı kuruluşta da 5,5 milyon civarı yayınlandığı gibi izlenilme rakamları var son iki bölümün. Bayağı sükse getirdi. İzlemeyenlere de tavsiye ederiz. Fakat bol bol spoiler verdik artık. Affedersiniz.
Yani
Böyle diyelim
spoiler
Kayan.
yani şey, en son şunu söyleyeyim yani spoiler verdik ama bu bir belgesel olduğu için zaten sonunun nasıl bittiği yani
Tabii.
hikayelerin nasıl sonuçlandığı
Aşikar.
aşikar zaten hani yani
Evet.
Malone çıkıp bir yerden seriyi kazandırmayacak Jordan yine o son
Tabii.
şutu atacak şampiyonluğu getirecek yani belgeselde zaten o şekilde sonlanacaktır. Yani o yüzden çok şey yapmayalım spoiler verdik diye kötü hissetmeyelim bence.
Tamamdır. O zaman bu haftalıkta son verelim programımıza. Güzel bir sohbet oldu. Umarız 2 hafta sonra tekrar birlikte oluruz.
Birlikte olmak üzere. İyi.
Serbest atış. Dünya basketbol gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Çopuroğlu ve Kayhan Erkin.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.